Ayrı Monique, Gazap, Wilbur Smith, sayfa 107. Moses kırmızılı mavili et kamyonunu ziyaretçilere ayrılmış yerlerden birine park etti. Sararmış çimenlerin gerisinde bir blok kadar yer tutan iki katlı Barak Vanat Hastanesi vardı. Bir grup zenci hemşire ana binadan çıkarak yaklaştılar. Beyaz, temiz üniformalarıyla hepsi de tertipli ve yetenekli hemşirelere benziyorlardı. Ama kamyonun yanına gelip Moses'i görünce elleriyle ağızlarını kapatarak kıkır kıkır gülmeye başladılar. Daima erkeklere baş eğen Afrikalı kadınlara özgü bir davranıştı bu. Moses kamyondan başını uzattı. ''Kızım, seninle konuşmak istiyorum.'' ''Evet, sen.'' Seçilen hemşire utancından neredeyse bayılacaktı. O yaklaşırken arkadaşları da ona takılıyorlardı. Aralarında beş adım kala kız çekinerek durdu. ''Hemşire Victoria Deniz Zulu'yu tanıyor musun?'' Hemşire ''Ehe'' diyerek tanıdığını belirtti. ''Nerede o?'' ''Neredeyse gelir. Kendisi benim de gündüz vardiyasındaydı.'' Hemşire kaçmak için bir çare arayarak etrafına bakınırken ikinci grupla yaklaşan Victoria'yı gördü. ''İşte orada. Victoria, çabuk buraya gel.'' diye bağıran kız hemen uzaklaştı. Victoria da erkeği tanımıştı. Arkadaşlarına bir şeyler söyleyerek ayrıldı, kurumuş otlara basarak yaklaştı. Moses kamyondan inince kız başını kaldırıp ona baktı. ''Korkunç bir otobüs kazası olmuş.'' diye mırıldandı. ''Son yaralı da yatağına yatırılana kadar ameliyathanede kalmam gerekti. Sizi beklettiğim için üzgünüm.'' Moses onu süzüyordu. ''Önemi yok. Hala bol zamanımız var.'' Genç kız gülümsedi. Bembeyaz, düzgün dişleri yarı saydam gibi duruyordu. Güzel yüzünden sağlıklı olduğu belliydi. Cildinde gençlere özgü parlaklık vardı. ''Sokak kılığımı giymek bir iki dakikamı alır. Hem sizinle tartışmak istediğim önemli bir şey bulunduğunu da bilin.'' İngilizce konuşuyorlardı. Victoria'nın İngilizcesi hafif aksanlıydı ama seçtiği kelimeler bu dili iyi bildiğini açıklıyordu. Moses ciddi bir tavırla ona baktı. ''İyi, bunu akşam yemeğinde konuşuruz.''
''Pekala, siz bir yere ayrılmayın, hemen dönerim.''
Hemşireler evine doğru gitti. Adam onun arkasından zevkle bakıyordu. Beli çok ince olduğu için kalçalarının yuvarlaklığı daha iyi belli oluyordu. Göğüsleri küçüktü ama kalçaları genişti. Kolaylıkla doğum yapabilirdi. Moses birden fotoğraflarını gördü. Venüs'te Milo'yu anımsadı. Victoria dimdik yürüyordu. Boynu uzun ve biçimliydi. Kalçaları kendi duyduğu bir müziğe uymuş da dans ediyormuş gibi iki yana oynuyordu. Başıyla omuzları ise hareketsizdi. Çocukken o da diğer kızlarla birlikte başına su dolu küpleri koyup bir damla bile dökmeden taşımıştı anlaşılan. Zulu kızları kraliçe gibi gururla yürüyüşlerini buna borçluydular. Yuvarlak Madonna yüzlü, iri siyah gözlü Victoria o güne kadar gördüğü kadınların en güzellerinden biriydi. Kamyonete dayanarak beklerken her ırkın ayrı güzellik kavramı olduğunu düşündü. Kadın güzelliği de ırktan ırka değişiyordu. O zaman aklına kocaman yuvarlak göğüsleri, oğlan çocuğu gibi daracık kalçaları, uzun kestane saçları, yumuşak hoşa gitmeyecek kadar beyaz cildi olan Tara geldi. Moses yüzünü buruşturdu. Bu kadından tiksiniyordu. Ama her iki kadın da amaçları için gerekliydi. Birini çok çekici, ötekini iğrenç bulmasının hiç önemi yoktu. Bütün sorun kadınların işe yaramalarıydı. Victoria 10 dakika sonra merdivenden indi. Canlı, kırmızı bir elbise giymişti. Böyle renkler ona yakışıyor, parlak koyu cildi daha belirgin bir hal alıyordu. Kız geçip kamyona onun yanına oturdu. Bileğindeki altın kaplama ucuz saate baktı. 11 dakika 16 saniye diye açıkladı. Yakınmaya hakkınız yok. Adam da gülerek motoru çalıştırdı. Konuşması Moses'ın hoşuna gitmişti. Evlenmemiş bir siyah kızın bu kadar rahat ve kendisinden emin olması olağanüstüydü. Sonra onun eğitimini, dünyanın en büyük ve kalabalık hastanelerinden birinde çalıştığını anımsadı. Yanındaki boş kafalı, her şeye gülen küçük bir taşralı değildi. Kız da bunu kanıtlamak ister gibi General Dwight Eisenhower'ın Beyaz Saray'a seçilme olasılığından söz ediyordu. Bunun Amerika'daki siyahların haklarını nasıl etkileyeceğini merak ediyordu.
Konuşurlarken güneş ufukta alçaldı, onlar kenti geride bırakarak yarım milyon siyahın yaşadığı Soweto kazasına geldiler. Yemek pişirmek için yakılan odunların dumanı etrafı kaplamıştı. Dar, doğru dürüst yapılmamış kaldırımlar zencilerle doluydu. Hepsi de aynı yöne gidiyor, çok yorucu bir iş gününden sonra evlerine dönüyorlardı. Sabah güneş doğmadan kalkıp otobüs veya trenle çalıştıkları yere uzun bir yolculuk yapan adamlar, dönüşte yorgunlukları yüzünden yolu daha da bitmez ve sıkıcı buluyorlardı. Kamyon kalabalık yollarda ağır gitmek zorunda kaldı. Siyahlardan bazıları Moses'i tanıyarak önden koşup yol açtılar. ''Moses Gama! Moses Gama! Bırakın geçsin!'' Bazıları da bağırarak onu selamlıyordu.
''Seni görüyorum Enkozi! Seni görüyorum baba!''
Ona baba ve efendi diyorlardı. Yönetim binasının önündeki alana gelince kalabalık yüzünden taşıttan inmek zorunda kaldılar. Son 100 metre yolu yürüdüler. Neyse, onlara yardım etmek için buffalolar hazır bekliyordu. Henrik Tabaka'nın güvenlik görevlileri insanları gülerek, şakalar yaparak sağa doğru ittiler. Onların sinirlenmesine meydan vermeden yolu açtılar.
''Gelen Moses Gama, yol verin!''
Adamın kolunu sıkıca tutan Victoria da kendisini olayın heyecanına kaptırmış gülüyordu. Salona girince kulakları sağır edecek bir gürültüyle karşılaştılar. Kent yöneticileri salonun siyasal bir toplantı için kullanılmasına izin vermemişti. Bu yüzden siyahlar burada bir rock and roll konseri vereceklerini ilan etmişlerdi. Konser verecek ünlü grubun adı da Marmalade Mamba'ydı. Grup şimdi sahnedeydi. Vücutlarına iyice oturmuş payetli, dar giysili müzisyenler renkli ışıklar altında pırıl pırıl parlıyorlardı. Bir dizi ses yükseltici müziğin salonda patlayıp yankılanmasına neden oluyordu. Dans edenler de avaz avaz bağırarak bir tek dev organizma gibi ritimle kıvrılıp bükülüyorlardı. Buffalolar dans pistinde yol açınca çiftler Moses'i tanıyarak haykırdılar. Geçerken ona dokunmaya çalıştılar. Sonra müzisyenler de onu fark etti. Müzik sustu, davul çalmaya başladı. Bir düzine insan uzanarak Moses'i sahneye çıkardı. Victoria aşağıda kalabalığa sıkışıp kalmıştı. Orkestra şefi konuğu tanıtmaya kalkıştı. Ama Moses'i çılgınca alkışlayanların gürültüsü arasında hoparlörlerden çıkan ses duyulamadı. Moses Gama kollarını havaya kaldırınca gürültü birden kesildi. Salona derin bir sessizlik çöktü. Moses Gama o sessizlikte gürledi.
''Amandla! Güç!''
Salondakiler tek ses gibi karşılık verdiler.
Amandla!
Adam tekrar bağırdı. Heyecan veren kalın sesi salonda yankılanarak kalpleri etkiledi.
Mayi buye!
Dinleyiciler de kükrerir gibi bunu yinelediler.
Afrika! Afrika her zaman kalmalı!
Salondakiler yine sustular. Heyecanla beklerlerken Moses Gama konuşmaya başladı.
Afrika'dan söz edelim dedi. Küçük, kısır topraklarında yaşamaya zorlandığımız zengin ve verimli ülkeden söz edelim. Umutsuz analardan ve okulsuz çocuklardan söz edelim. Vergilerden ve izinlerden söz edelim. Açlıktan ve hastalıktan söz edelim. Kızgın güneşte ve karanlık toprakların derinliklerinde çalışmak zorunda kalanlardan söz edelim. Ailelerinden çok uzaklarda, daracık yerlerde yaşamak zorunda kalanlardan söz edelim. Açlıktan, gözyaşlarından ve Boerlerin acımasız yasalarından söz edelim.
Gama bir saat boyunca onları büyüledi. Salondakiler hiç ses çıkarmadan dinlediler. Bazıları zaman zaman farkına varmadan acıyla içini çekiyor, inliyor ya da öfkeyle homurdanıyordu. Konuşma sona ererken Victoria ağladığını fark etti. Yaşlar ay biçimi güzel yüzünden süzülüyordu. Moses sözlerini bitirince kollarını indirip başını öne eğdi. Kendi tutkusu yüzünden bitkin düşmüş ve sarsılmıştı. Salonu derin bir sessizlik kapladı. Dinleyiciler bağıramayacak, alkışlayamayacak kadar duygulanmışlardı. O sessizlikte Victoria kendini sahneye atarak dimdik durdu.
''Enkozi, Sikeleli Afrika'' diye şarkıya başladı.
Orkestrada hemen Tanrı Afrika'yı korusunu çalmaya koyuldu. Salondaki Afrikalıların eşsiz sesleri bir koro halinde yükseldi. Moses Gama da yaklaşıp kızın elini tuttu ve şarkıyı onunla birlikte söyledi. Salondan çıkabilmeleri için 20 dakika uğraşmaları gerekti. Herkes onlara dokunmak, seslerini duymak, bu mücadelenin bir parçası olmak istiyordu. Kısacık bir gece içinde parlak kırmızı elbiseli Zulu kızı, esrarlı Moses Gama efsanesinin bir bölümü haline gelmişti. O gece orada bulunmak talihine erişenler, gelemeyenlere kızın karşılarında bir kraliçe gibi durarak şarkı söylediğini anlatacaklardı. Kız yanındaki uzun boylu kara imparatora yakışan bir eşti. Kırmızılı mavili kamyonla Johannesburg'a dönerlerken Vicky, "Ömrümde böyle bir şey görmemiştim," dedi. "Sana duydukları sevgi inanılmayacak kadar güçlü. Bunu anlatacak söz bulamıyorum." Moses mırıldandı. "Doğru, bazen bu beni de korkutuyor. Bana öyle ağır bir sorumluluk yüklüyorlar ki."
"Senin korkuyu bildiğine inanamam."
"Bilirim." Moses başını salladı. "Bunu çoğundan daha iyi bilirim." Sonra konuyu değiştirdi. "Saat kaç? Yasaktan önce bir şeyler bulup yemeliyiz."
"Henüz 9."
Victoria şaşkınlıkla saatine bakıyordu.
"Ben çok daha geç oldu sanıyordum. O kısa gece içinde bir ömür yaşadım sanki."
İleride bir neon gördüler. Bebek evi kafeteryası, lezzetli yiyecekler. Moses arabayı parka soktu. Vicky'yi bırakıp inerek hamburger ve kahve aldı. Victoria hamburgeri yerken, "Ah, çok lezzetli," dedi. "Bu kadar aç olduğumun farkında değildim." Moses rahatlıkla Zulu dilinde konuşmaya başladı.
"Şimdi bana tartışmak istediğin şeyi anlat bakalım."
"Sen Zulu dili konuşuyorsun."
Kız şaşırmıştı. "Bunu bilmiyordum. Dilimi ne zaman öğrendin?"
"Moses, ben pek çok dil bilirim," diye cevap verdi. "Herkese erişmek istiyorsan dillerini bilmen gerekir." Sonra gülümsedi. "Konuyu böyle değiştirmeye kalkma küçük hanım. Bana şu işi anlat."
"Bu gece paylaştığımız şeylerden sonra bundan söz etmek bana budalalık gibi geliyor."
Vicky durakladı.
"Neden bana bir şey söylemeden ağabeyini babama yolladığını soracaktım. Ben kralda yetişmiş bir köylü kızı değilim. İstediğini bilen modern bir insanım."
"Victoria, bağımsızlığımız için savaşırken eski töreleri bir yana atmamalıyız. Bunu sana ve babana duyduğum saygı yüzünden yaptım. Eğer seni kırdıysam özür dilerim."
Kız biraz sinirlendiğimi itiraf etmeliyim diye mırıldandı.
Erkek gülümsedi. "Sana şimdi sormanın bir yararı olur mu? Yine de beni geri çevirebilirsin. Daha ileri gitmeden iyice düşünmeni istiyorum. Benimle evlenirsen amacımızla da evlenmiş olacaksın. Evliliğimiz insanlarımızın savaşının bir bölümü olacak. Önümüzdeki yol da güç ve tehlikeli."
Victoria hafif sesle konuştu.
"Düşünmeme gerek yok. Bu gece insanlarımızın önünde seninle el ele dururken bu nedenle dünyaya gelmiş olduğumu anladım."
Moses onun ellerini avuçlarına alarak yaklaştı. Kızı usulca kendine çekti. Ama daha dudakları birbirine değmeden sert bir ışık yüzlerine tutuldu. Şaşırarak ayrıldılar, elleriyle gözlerini korumaya çalıştılar.
"Moses, ne oluyor?" diye bağırdı.
Dışarıda karanlıklardan bir ses karşılık verdi.
"Polis, ikiniz de dışarıya çıkın."
Kamyondan indiler. Moses gidip Victoria'nın yanında durdu. Birbirlerine daldıkları için polis arabasının gelip kafeteryanın önünde durduğunu fark etmemişti. Mavi üniformalı 4 polis parktaki bütün arabaları kontrol ediyordu.
"İkiniz de izin kağıtlarınızı verin bakalım."
Adam ışığı hala onların yüzüne tutuyordu. Moses onu seçemedi. Yalnızca çok genç olduğunu fark edebiliyordu. Elini iç cebine attı. Victoria da çantasını açarak aradı. Sonra izin defterlerini polise uzattılar. Adam el fenerini belgelere tutup inceden inceye okudu. Afrikaner dilinde "sokağa çıkma yasağı neredeyse başlayacak" diyerek defterleri geri verdi.
"Siz Bantular bu saatte yerlerinizde olmalıydınız."
Victoria sert bir sesle "daha 1,5 saat var" deyince adamın yüz hatları sertleşti.
"Benimle böyle konuşamazsın kız."
Hakaret eder gibi homurdanıyordu. Işığı yine Victoria'nın yüzüne çevirmişti.
"Ayaklarında ayakkabı, yanaklarında allık olması bir şeyi değiştirmez. Sen beyaz değilsin. Bunu aklından çıkarma."
Moses Victoria'yı kolundan tutarak kamyona soktu. "Hemen gidiyoruz memur bey," diye adamı yatıştırmaya çalıştı. Yola çıkınca da kıza baktı. "İkimizi de tutuklatmakla eline bir şey geçmez. Mücadelemizi bu şekilde sürdüremeyiz. Karşındaki kendisine verilen yetki yüzünden şımarmış beyaz bir delikanlıydı."
"Beni affet, birden çok sinirlendim. Ne arıyorlardı öyle?"
"Siyah kızlarla gezen beyaz erkekleri arıyorlardı. Ahlak yasası gereğince değerli beyaz kanlarının bozulmamasını sağlıyorlar. Polis güçlerinin yarısı zamanını başkalarının yatak odalarını gözetlemeye çalışarak geçiriyor."
Taşıt hastanenin önünde durana kadar ikisi de konuşmadılar. Moses bu kez bize engel olamayacaklarını umarım diye fısıldadı. Kolunu kızın omzuna doladı, onu kendine doğru çekti. Victoria filmlerde öpüşenleri görmüştü. Kaldığı evde de arkadaşları Hollywood stili adını verdikleri öpüşmeden söz ediyorlardı. Ama kendisi ömründe bir erkeği öpmemişti. Zulu törenlerinde böyle bir şey yoktu. Başını biraz korku, biraz da heyecanlı bir bekleyişle kaldırdı. Erkeğin dudaklarının sıcaklığına ve yumuşaklığına şaştı. O anda gerilimden sıyrıldı, vücudu gevşedi, kendini Moses'in kollarına bıraktı.
Sundi mağaralarındaki çalışma Tara Courtney'in umduğundan çok daha ilginçti. Kendini buradaki yaşama uydurmakta da güçlük çekmedi. Hem birlikte çalıştığı kimselerin dostluğundan da çok hoşlanıyordu. Onlardan pek çok şey öğrenmekteydi. Witwatersrand Strand Üniversitesi'nden iki öğrenciyle bir çadırı paylaşıyordu. Bu daracık yerde başka kadınlarla birlikte kalmaktan rahatsız olmadığını anlayınca da biraz şaştı. Öğle sıcağında çalışamadıkları için şafak sökmeden çok önce kalkıyor, çabucak hafif bir kahvaltı yapıyorlardı. Sonra Profesör Hurst onları kazı yerine götürüp o günkü görevlerini bildiriyordu. Öğle üzeri işi bırakıp yemek yiyorlar, etrafın serinlemesini bekliyorlardı. Sonra yine kazı yerine dönüp hava kararana kadar çalışıyorlardı. Sıcak bir duş yapıp hafif bir akşam yemeği yiyecek kadar enerjileri ancak kalıyordu. Daracık kamp yataklarına uzanır uzanmaz da uyuyorlardı. Mağaralar kurumuş nehir yatağının yanında yükselen kayaların arasındaydı. Bunlar ilkel insanlar için ideal yaşama yerleriydi. Burada sürekli esen rüzgarlardan korunarak yaşamışlardı. Üstelik önleri açık olduğu için de her türlü tehlikeyi görebilmişlerdi. Ayrıca suya yakındılar. Kendilerini her tür saldırgandan da kolaylıkla koruyabilmişlerdi. Mağaraların tavanları sayısız yemek ateşinden kararmıştı. İç duvarlarda eski sanların çocuksu resimleri vardı. Burada çok eski insanların yaşamış olduğu belliydi. Pek çok kalıntı buna işaret ediyordu. Kazılar başlayalı çok olmamıştı ama daha şimdiden pek çok şey bulmuşlardı. Bu da gruptakilerin iyimserliğini arttırıyordu. Birlikte çalışmaktan zevk alıyor, çok önemli bir projeye katkıları bulunduğuna seviniyorlardı. Tara en çok kazıyı yöneten Amerikalı Profesör Marion Hurst'ten hoşlanıyordu. Kır saçlı, cildi yanıp meşin gibi olmuş, 50'sini de geçmiş bir kadındı. Tara daha onun Cornell'de zenci bir profesörle evli olduğunu öğrenmeden önce dost olmuşlardı. Kadının bir siyahla evli olması da aralarındaki bağı güçlendirmiş, Tara'nın yalana dolana başvurmasına gerek kalmamıştı. Bir gece geç vakit Marion'la laboratuvar olarak kullanılan kulübede otururlarken Tara dayanamayarak Moses Gama'ya duyduğu umutsuz aşkı ve taşıdığı çocuğu anlattı. Amerika'dan içtenlikle ona hak verdi. "Böyle haksız bir toplum düzeni insanların birbirlerini sevmelerine nasıl engel olabilir? Sen buraya gelmeden geçerli yasaları öğrendim tabii. Bu yüzden Tom Amerika'da kaldı. Özel duygularıma karşın buradaki iş reddedilemeyecek kadar önemliydi. Bununla birlikte ikinize de yardım etmek için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum." Tara Moses Gama'dan bir haber almaksızın 5 haftadır kazılarda çalışıyordu. Adama bir düzine mektup yazmış, Rivonia'daki eve telefon etmiş, Drake çiftliğini de aramıştı. Moses ortalıkta yoktu, bıraktığı haberlere daldırmıyordu. Sonunda dayanamayarak Mario'nun kamyonetini ödünç aldı, bozuk yollarda 1 saat araba sürerek kente gitti. Park'ın tepesinin gerisinde durup bekledi, birden adamı görmekten korkmaya başlamıştı. Belki de değişmişti Moses, belki kendisini kovacaktı. Kamyonetten inebilmek için bütün cesaretini kullanması gerekti. Güçlükle bakımsız evin verandasına çıktı. Verandanın öbür ucunda bir erkek oturuyordu. O anda kalbi deli gibi çarpmaya başladı. Ama adam dönüp ayağa kalkınca büyük bir düş kırıklığına uğradı. Marcus Archer'dı. Marcus ona yaklaşırken aşağı gören, alay eden bir tavırla gülümsüyordu.
''Bu ne sürpriz?'' dedi. ''Seni göreceğimi hiç ummuyordum.''
''Merhaba Marcus, Moses'i arıyordum.''
''Kimi aradığını biliyorum şekerim.''
''Burada mı?''
Marcus hayır der gibi başını salladı. ''Onu 2 haftadır görmedim.''
''Ona mektup yazdım, telefon ettim ama cevap vermedi, çok kaygılandım.''
''Belki seni görmek istemediği için cevap vermemiştir.''
''Benden hiç hoşlanmadığın belli, neden Marcus?''
Marcus alayla güldü. ''Ah şekerim, bu da nereden aklına geldi?''
''Seni rahatsız ettiğim için özür dilerim.'' Tara dönerken birden durdu, kaşları çatılmıştı. ''Onu görünce bir haber verir misin?''
Marcus başını salladı. Kadın ilk kez onun kızıl favorilerindeki akları ve gözlerinin etrafındaki çizgileri fark etti. Sandığından daha yaşlıydı.
''Moses'e kendisini görmeye geldiğimi ve hiçbir şeyin değişmediğini, her sözümde samimi olduğumu söyler misin?''
''Olur şekerim, söylerim.''
Tara merdivenden inerken adam arkasından seslendi.
''Tara!''
Kadın başını kaldırdı. Marcus verandanın parmaklığına dayanmıştı.
''Ona hiçbir zaman sahip olamayacaksın. Bunu biliyorsun değil mi? Gereksinmesi olduğu sürece seni yanında tutacaktır. Sonra da fırlatıp atacaktır. Hiçbir zaman senin olmayacak.''
Tara hafif sesle ''Senin de olamayacak Marcus Archer'' deyince adam irkilerek geri çekildi. ''O ikimize de ait değil, o Afrika'ya ve halkına ait.'' O zaman Marcus'un gözlerindeki umutsuzluğu gördü ama bundan da bir zevk almadı. Ağır ağır kamyonete yürüyüp oradan uzaklaştı. 12. Ayrımın sonu. Sayfa 116.